Ayrım 10.
Nimet'in inatla koyduğu tavır Seyit'i birden ısrarlı çabalarından vazgeçirdi. İskemlesinde geriye çekilip arkasına yaslandı. Bir eliyle masadaki kadehini döndürürken karısının gözyaşları içindeki yüzüne baktı. Şu an ona acıması mı gerekti bilemiyordu. Evet, ağlayan oydu ama esas acı şu an kendi yüreğindeydi. Karısı olarak hayatını bağlamaya çalıştığı, bir arada yaşamayı öğrenmek için kendisini zorladığı kadın, onun en büyük hayalini gerçekleştirmesine yardım etmek bir yana ona adeta ayrı kamplarda olduklarını hissettiriyordu. İçini bir pişmanlık sardı. Evlendiği bu küçük kadına bağlanmak için harcadığı çabalar boşuna mıydı? Gerektiği bir gün karısı niye onun yanında yer almıyordu da illa annesiyle kocası arasında seçim yaparak yaşamak zorunda hissediyordu kendisini, niye? Rakısından bir yudum aldıktan sonra donuk bir sesle sordu. Annenden ayrılamazsın, peki benden ayrılır mısın? Mürvet beklemediği bu soru karşısında panikledi. Yine ağlamaya başladı. Bir yandan da isyankar bir sesle konuşuyordu. Seyit, niye böyle yapıyorsun? İlle birinizi seçmem şart mı? Genç adam aynı soruyu daha evvel kendin kendine sormuş olduğunu hayretle düşündü. Aynı soruyu soruyorlardı ama ayrı açılardan cevap arıyorlardı. Mürvet devam etti. Ne olur hep beraber burada kalsak? Masaya kollarının üzerine kapandı, hıçkırıklara boğuluyordu. Seyit'i kaybetmenin eşiğine geldiğini biliyordu ama... Ama silkinip bir cesaretle kocasının yaşamını seçebilme, onunla bir maceraya atılma cesaretini de gösteremiyordu. Seyit hiçbir şey söylemeden masadan kalktı, sigarasını yakıp pencereye gitti. Hayalleri şimdiden yıkılmıştı. Bu kadar sebat ve inatla biriktirilen para, geceler boyu rüyalarını süsleyen, gündüzleri her şeyin aksinde gördüğü Amerika hayali, yeni bir yaşam hayali, hepsi bir kaprisli ağlama sesi arasında kaybolup gitmişti işte. Kendi başına gidebilirdi. Gidebilir miydi gerçekten? Bırakabilir miydi masada oturmuş ağlayan kadını? Ya içeride mışıl mışıl uyumakta olan kızını? Sigarasını tablanın içinde ezerek odadan çıktı. Kızının yattığı odaya yürüdü. Yaman kuş tüyü şiltesine yüzü koyun gömülmüş, yumruk yaptığı elleri başının iki yanında uyuyordu. Seyit kızının yanağını okşarken içi titredi. Eğilip onun küçük eline avucunu aldı ve öptü. Ne kadar güzel kokuyordu. Sabun, pudra ve bebekliğine has sıcacık bir saflık kokusu geliyordu teninden. Seyit onu seyrederken kalbinin yepyeni tanıştığı bir sıcaklıkla dolduğunu fark ediyordu. Nasıl bırakır giderdi bu sıcaklığı ardında? Sevdiklerini terk ede terk ede yeni yaşamlarına açılmak artık yetmemiş miydi? Kafi derecede sevgi ve sevgili kaybetmemiş miydi? Kaybettiklerinin hiçbiri de ne geri geliyordu ne de hiçbirinin yeri doluyordu. Bu defa da aynı hatayı yapmayacaktı. Hayır, ne Murka'yı ne Lemanuçka'yı terk etmeyecekti. Onlarla beraber gerekirse onların istediği yerde yaşamaya çalışacaktı. Kızının üstünü sıkı sıkı örterek yemek odasına geri döndü. Mürvet hala ağlıyordu. Onun omuzuna hafifçe elini dokundurdu. Madem öyle biz de gitmeyiz Amerika'ya, artık ağlama. Daha fazla bir şey söylemedi. Ceketini aldı, kapıya doğru yürüdü. İçinde bir ümit, Mürvet'in fırlayıp fikrini değiştirdiğini, o nereye isterse oraya gideceğini, onu çok sevdiğini, kırmak istemediğini söylemesini bekliyordu. Ama beklediği olmadı. Evet, bu defa kaderlerini Mürvet çiziyordu. Gitmeyeceklerdi. Türkiye'den ayrılmayacaklardı. Sigarasını yakmak üzere dudakları arasına yerleştirdi ve kapıdan çıktı. Tepe başına doğru yürürken kendisini çökmüş, hayalleri kırılmış ve çok yalnız hissediyordu. Aynen yaz sonu Caddebostan kumsalının yaşadığı yalnızlık içindeydi şu an. Kırılan sadece Amerika ile ilgili hayalleri değildi. Kendisine destek olacağını, sevincine, heyecanına katılacağını beklediği karısından gördüğü tavırla ne kadar ayrı dünyaların insanları olduklarını bir kere daha anlamıştı. En çok da bundan hüzün duyuyordu. Pera Palas'ın Orient Barı'na oturduğunda sadece içmek ve düşünmek istiyordu. Bu gece sıcaklığına gömülüp huzurla uyuyabileceği bir yatak yoktu onu çeken. Ne de sarılıp onun yalnızlığından kurtarabilecek bir göğüs, yapayalnızdı. Barmenin aşina çehresinin güleçliğiyle gelen içkisini ilaç gibi ağrısına medet umuyorcasına içti. Ardından bir tane daha, bir tane daha. Salona giren uzun boylu sarı saçlı genç kadın birden şurayı hatırlattı. Genç kadının kendisine olan aşkı uğruna ailesini, memleketini bırakıp nasıl maceraya atıldığını, hiç tanımadığı, bilmediği insanların ve adetlerin memleketine nasıl cesaretle geldiğini ve beraber neler yaşadıklarını tek tek düşündü. Şu an yanında Şura olsa ne kadar sevinirdi Seyit'in kararlarından. Hatta kutlamak için beraber içer, şarkı söyler, dans eder, sonra da yeni hayatları şerefine saatlerce çılgınlar gibi sevişirlerdi. Geride bıraktıkları için biraz ağlarlardı belki ama yine de bir maceraya daha beraber çıkacak olmanın tadını yaşarlardı. Tanrım, onu ne kadar özlemişti. İçinde boşluğa düşer gibi bir his oldu. Hayatı yakalamak istiyor ama süratle boşlukta kayıp gidiyordu. Ertesi gün ve onu takip eden nice günler hep karısının iyi bir niyet göstermesini ümit etti. Ama Mürvet özellikle bu mevzunun açılacağı korkusuyla gayet ürkek, sessiz tavırlarla uzak duruyordu. Genç kadın aslında kocasıyla son tartışmalarını ikinci planda bırakacak bir his kargaşası yaşıyordu. Yine hamileydi ve bunu Seyit'e nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Hayatlarının şu döneminde en ihtiyaçları olmayan şey ikinci bir çocuktu. Üstelik her sabah kalktığında Seyit'i yanında bulup bulmama korkusuyla uyanıyordu. Yahut iş dönüşü geleceği anı heyecanla bekliyor, hep bir gün kendisini bırakıp gideceği endişesiyle içi içini yiyordu. Kendi çaresizliğine de kızıyordu ama elinden gelen bir şey yoktu. Bir türlü o cesareti gösteremiyordu. Seyit'in yanına katılıp deniz aşırı ülkelere maceraya gidecek kadar yürekli değildi. Bugünlerde sık sık kocasının eski sevgilisiyle ilgili anlattığı anılarını hatırlıyor ve o yabancı kadına karşı kıskançlık duymaktan başka bir şey yapmıyordu. Seyit'in maceralık kaçışında ve yaşantısında yanında sorgusuz sualsiz yer aldığı için şuraya kızıyordu. Ama onu taklit etmek için de gayretlenemiyordu. Seyit'in Leginatsa'ya yaptığı müracaatın cevabı umduğundan çabuk geldi. 1926'ya girdikleri ilk günlerdi. Seyit formalarını tamamlamak için derneğe çağrıldığında kafası karmakarışıktı. Kucağına kocaman bir şans veriliyordu. Önünde hala daha iki seçenek vardı. Ya şansını kucaklayacak ve ona neler getireceğini anlamak üzere beraber yola çıkacaktı. Veya konular arasından kayıp gitmesine müsaade edecekti. Verdiği kararın geri dönüşü de olmayacaktı. New York'a gidişini garantileyen formlar elinde bekleme odasında bir saate yakın oturdu. Sanki bir şey yapmadan oturmakla zamanı kendi lehine kullanıyordu. Şu bir sayfayı doldurursa bir iki hafta sonra New York yolunda bir gemide olabilirdi. O anda içeriye giren genç bir kadının kucağındaki kız çocuğu Yaman'ı hatırlattı. Kızının yatağının başında düşündüklerini tekrar zihninden geçirdi. Onu bırakamazdı. Bugüne kadar terk ettiği sevgilere yenilerini eklemeyecekti artık. Bu kez kesin kararlıydı. Formlarını dilekçe odasındaki yetkiliye geri götürdü. Yaşlı Rus boş kağıtlara bakarken hayreti yüzünden okunuyordu. Seyit hüzünlü bir gülümsemeyle konuştu. "Benim hakkımı başkasına kullandırabilirsiniz. Vazgeçtim." "Emin misiniz Seyit Eminov?" "Evet, evet eminim. Ama paranızı geri veremiyoruz, biliyorsunuz." Seyit güldü. Hayallerinin bitmişliğinin yanında 120 liranın lafı mı olurdu? "Evet, onu da biliyorum. Yine de sağ olun." Çıkarken kapıdaki Leginatsa levhasına son kez baktı. Yeni dünya ümitleri kapının ardında bir kağıdın üzerinde bırakılmıştı. Türkiye'de kalmıştı. Karısının ve kızının yanında kalmıştı. Ama içinden bir şeylerin daha eksildiğini hissediyordu. Heyecanları yavaş yavaş ölüyordu artık. Bekleyebileceği çok bir şey kalmıyordu geride. Ne memleketine geri gidebiliyor ne daha başka bir yere uzaklaşabiliyordu. Kaderin onu şu an getirmiş olduğu yerde sıkışmıştı. İş sahibi olmak, çalışmak, para kazanmak, bütün bunlar artık sebebi olmayan uğraşlardı. En çok istediği arzusunu gerçekleştirmesine bile yardımcı olamadıktan sonra hiçbirinin faydası yoktu. Bu düşüncelerle Ağa Camii'nin lokantasına geldiği vakit yol boyu aklına kestirdiği şeyi hemen yaptı. Lokantayı devretmek arzusunda olduğuna dair bir haber çıtlattı bir iki müşterisine. İki güne kalmadan işe gönüllü birkaç kişi çıktı. En ehven fiyatı verene bırakıp ayrıldı oradan. Parasını cebine koyup evinin yolunu tuttu. Kapıdan girer girmez kendisini kaç gündür merakla bekleyen Mürvet'in gözlerine dikkatlice baktı. Onda hayatları için verdiği bu karardan pişmanlık duyduğuna dair bakışlar aradı ama aradığını bulamadı. Bu ona söyleyeceklerini daha rahat ifade etmek fırsatını verdi. Yatak odasına doğru yürürken bir yandan da konuşuyordu. "Gözün aydın Murka, Leginatsa formlarını yaktım geçen gün. Artık istesen de buradan hiçbir yere gidemeyiz." Sonra sanki unuttuğu bir şeyi yeniden hatırlamış gibi devam etti. "Ha sahi, lokantayı da devrettim. Artık çalışmıyorum. Hep evde olacağım. Ne Amerika'ya gideceğim ne de evden dışarı çıkacağım. Hep yanı başında olacağım. Tam senin istediğin gibi. Bakalım mutlu olacak mısın şimdi?" Mürvet olanları anlıyordu. Ağlayarak kocasına karpisini yaptırmıştı ama onu küstürmüştü. Ve şimdi Seyit hem onu hem kendisini cezalandırıyordu. Elini karnına götürüp hamileliğini daha ne kadar gizleyebileceğini düşündü. Er geç söylemesi lazımdı ama bugün en olmayacak gündü. Belki birkaç güne kadar düzelirdi Seyit'in morali. Her şey yoluna girerdi. O zaman rahat rahat oturup konuşurlardı. Ancak günler geçti ve Seyit'in ruh halinde değişen hiçbir şey olmadı. O artık yalnız ve küs bir adamdı. Hata kimin? Aynalı Çeşme'de İngiliz apartmanında çok fazla kalamazlardı. Hazır parayı harcamaya başladıklarından oturdukları dairenin kirasının bir müddet sonra büyük bir yük olacağı belliydi. Mürvet annesine yakın bir semte taşınmak istiyordu. Bunu söylediği zaman Seyit'in hiçbir itirazıyla karşılaşmadı. Sanki Beyoğlu'nun renkli hayatından ayrılamayan, Pera'nın kalp atışlarını kendi kalbinde hisseden adam o değildi. Karısının teklifini umursamazlıkla kabul etti. Emine'nin onlar için muvakkaten bulduğu Sultanahmet'te Cinci Meydanı'ndaki bir eve taşındılar. Seyit eşyalar toplanırken büyük bir sessizlik içinde karısına yardım etti, arabayı çağırdı, yüklemeye nezaret etti. Öylesine bir tavır içindeydi ki Mürvet kocasını hayretle izliyordu. Onu hiç bu kadar sakin görmemişti. Ya çok neşeli olur ya heyecanla anlatacağı ya da kızacağı bir şeyler olurdu Seyit'in hayatında. Sevgisi de coşkuluydu, hırçınlıkları da. Ama şimdi sanki bütün eşyalar ona ait değildi. Bu kadar severek geldiği bu mahalledeki apartman dairesinde hiç hayatından bir parça yaşanmamıştı ve sanki artık nereye gittiği, ne olacağı da umurunda değildi. Onun sessizliği Mürvet'i huzura kavuşturacağına endişelendiriyordu. Ama içinde bir ümitle yeni yaşantılarının Seyit'i değiştirebileceğini sanıyordu. Artık Beyoğlu'nun baş döndüren dünyasından uzaklaşmak Seyit'in kafasındaki düşünceleri yok eder diye düşünüyordu. Belki de Rusya özlemi ve Amerika hayallerini artık eski adresleriyle beraber terk etmişti kocası. Ama erkeğini hiç tanımadığını bir kez daha anladı genç kadın. Taşındıkları gün akşama dek arabayı boşaltmış ve eşyaları açmışlardı. Daha doğrusu çoğunu denkten çıkaramamışlardı. Zira yeni evleri İngiliz apartmanındaki eşyaların hepsini alacak büyüklükte değildi. Mürvet bile çok isteyerek döndüğü, çocukluğunun geçtiği semte yabancılık hissettiğini fark etti. Sokaklarda gördüğü insanların kıyafetleri, evlerin dizilişi, her şey Beyoğlu'ndan çok farklıydı. Ne kadar ayrı bir dünyadan eski tanıdık bir dünyaya geri dönmüştü. Hava erkenden Ocak ayının kendine mahsus karamsar rengine bürünmüştü. Mürvet Yaman'ın karnını doyurmak için yüklerin arasında yer açıp mutfak tezgahında bir şeyler hazırlamaya çalışıyordu. Seyit sigarasını yakmış, oturma odasının küçük penceresinin yanında ayaktaydı. Yan yana dizilmiş evlere baktı. Cumbaları sokağa devrilir gibi duran eski ahşap evler, aralarında sıkışıp kalmış daha bakımlılar, en ileride bahçe içinde bir konak, onun için sadece pencerelerinden ışık vuran hanelerdi. Bu mahalleye, burada oturanlara karşı hiçbir yakınlık duymuyordu. Yaşamları ona yabancıydı. Birden içi daraldı. Sanki yolun karşı kıyısındaki bütün evler odaya girecek gibi geldi. Dışarı çıkmak, soğuk havayı teneffüs etmek istiyordu. Ceketini alıp kapıya doğru yürüdü. Yaman'ı doyurmakta olan Mürvet'e seslendi. Ben çıkıyorum. İstersen mangalı hazırla. Gelirken et getiririm. Hoşça kal. Sonra hiçbir cevap beklemeden kapıyı kapayıp çıktı. Mürvet elinde Yaman'ın dolu mama kaşığı öylece kala kaldı. Kocasının yine ondan uzaklarda bir yerde olduğunu fark ediyordu. Tam nerede olduğunu bilemiyordu ama son davranışıyla onu çok kırdığını, hayal kırıklığına uğrattığını anlıyordu. Artık yapabileceği bir şey yoktu. En azından Türkiye'de kalmalarını sağlamıştı. Bu ona kocasına karşı kazandığı bir zafer gibi geliyordu. Şimdilik bu zafer hissiyle Seyit'in tavrından o kadar rahatsız olmuyordu. Kızının yemeğini yedirdikten sonra onu uyutmak üzere dizlerine yatırdı. Seyit evin dışına çıktığı an kendisine yabancı olan yeni mahallesinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Burada alıştığı havayı dahi teneffüs edemiyordu. Sultanahmet'ten tramvaya bindiğinde içinde bir his ona buraya geri dönmek istemediğini fısıldadı. Ama nereye gideceğini de bilemiyordu. Birkaç saatliğine orada burada dolanabilirdi ama sonra er geç döneceği yer Sultanahmet Cinci Meydanı'ndaki küçük bir ev olacaktı. Gönlünde arzusuzluk, bedbinlikle Beyoğlu'nda Karpov restoranının yolunu tuttu. Tanıdık birkaç simayı selamladıktan sonra pencere dibindeki masaya yerleşti. Sırtını kapıya doğru çevirdi. Mecbur olmadıkça kimseyle konuşmak istemiyordu. Uzun zamandır tanıdığı şef garson saygılı bir tavırla yanına yaklaştı. Yıllardır hem keyif hem hüzün akşamlarında servisini yaptığı bu genç adamı bilirdi. Onun dalgın dalgın sigarasının dumanlarını yutarak camdan dışarıya bakışından keyfinin hiç mi hiç iyi olmadığını anlamıştı. Fazla bir şey sormadı. Seyit Eminov'un sevdiklerini biliyordu. Az sonra soğuk vodka kadehte, sıcak projnikler tabaktaydı. Ancak Seyit yiyeceklere pek itibar etmiyordu. Bu akşam sigara ile vodka onun mezesiydi. Tabağındaki yemekle birkaç çatal uğraştıktan sonra bıraktı. Lokmalar boğazından inmiyordu. Lokantanın pencerelerini yarıya kadar kapayan tül perdelerin üzerinden kaldırımı geçenleri ışıkları seyrederken gülümsedi. Şu Beyoğlu bambaşkaydı. Yaşıyordu her isteyeni de yaşatıyordu. Ya kendisi? Yaşamak istiyor muydu? Yaşamak ne demekti? Bu soruları daha hiç düşünmediği yıllara geri gitti hayalinde. Çocukluğunun güzel yıllarını, gençliğinin ilk heyecanlarını, delikanlılık yıllarının ateşli maceralarını, hep kucağında kalacakmışçasına yaşadığı sevgileri, sıcak kucaklıkları düşündü. Geriye dönüp hepsini, bütün o yerleri, bütün o insanları hep birden kucaklamak isteğiyle içine bir ateş düştü. Ailesini düşündü. Onlardan artık bir haber almaktan ümidini kesmişti. Kırım'dan son kaçanlardan baba evinin kontrol altında tutulduğunu biliyordu. Onun için tek bir satır bile yazmamıştı. Onları o kadar özlüyordu ki kadehini ardı ardına doldurup boşalttı. Sanki vodka şişesinin dibine yaklaştıkça özlem duyduğu yakınları ile kavuşması hızlanacaktı. Hiç dokunmadığı bilini tabağını eliyle itip sigara tabakasını açtı. İçi boşalmıştı. Başını döndürüp gözleriyle bir garson aradı. Ansızın kapıdan girmekte olan aşina bir yüzü fark etti ve sevinçle gülümsedi. Şu an beraberliğinden tek mutlu olacağı gelen kişiydi. O da Seyit'i fark etmişti. Seyit ayağa kalkıp kendisine doğru gelen dostunu karşıladı. Kucaklaştılar. Hayrola Seyit, nerelerdesin kuzum? Otursana Yahya, gördüğün gibi işte buradayım. Yahya ile derin bir dostlukları vardı ve aynı zamanda teyze çocukları oluyorlardı. Seyit arkadaşlığına ve desteğine çok güvendiği dostunu karşısında görmekten son derece mutluydu. Birden neşesi yerine geldi ama gözlerdeki bulutlanmayı diğeri sezmişti. Seyit'i iyi tanırdı. Evet, neler oluyor? Bir şeyler olması mı lazım İlahi Yahya? İşte her zamanki gibi içkimi sigaramı içiyorum. Herhalde benim için alışmadığım bir durum değil bu. Misafirinin kadehine içki doldururken zoraki gülümsedi. Yahya dirseklerini masanın üzerine yerleştirip öne doğru eğildi. Seni iyi tanırım Kurt Seyit. Gözlerinde yolunda gitmeyen bir şeyler görüyorum. Şeref'e kadeh kaldırdılar. Seyit karşısındaki dosta açılabileceğini biliyordu. Haklısın Yahya, yoluna gitmeyen bir şeyler var, hem de çok şey. Ama sadece gözlerimde değil, yüreğimde, ruhumda, bedenimde doğru gitmeyen bir şeyler var. Bir yerde yanlış yaptım ama nerede? Kendimi küçücük, daracık bir dünyaya sıkışmış gibi hissediyorum. Yapmak istediklerimi yapamıyorum. Uğruna sıkıntı çektiğim şeyler gerçekleşmiyor. Mutlu değilim ve mutsuz kendimi mutlu edemiyorum. Mürvetten mi bahsediyorsun? Sadece mürvet değil, hayatın kendisinde, bütün olanlarda beni bir köşeye sıkıştıran bir şeyler var. Tam bir çıkış noktası buldum derken o anda da yanımda mürveti bulamıyorum. Onu ikna etmeyi denedin mi? Seyit bir elini alnına dayanıp pufladı. İkna, ikna mı? Ancak sana inanan insanı ikna edebilirsin Yahya. Evden de çıkmışsınız? Evet. Sonra kendisiyle alay eden bir ifadeyle gülümseyerek devam etti. Aynalı Çeşme'den ayrıldık. Kötü İngiliz apartmanından çıktık. Şimdi Sultanahmet'te Müslüman mahallesinde oturuyoruz. Hem de cinli perisi bile var. Aniden başını arkaya atıp gülmeye başladı. Yahya da gülmeye başladı ama anlayamamıştı. Seyit bir yandan konuşuyordu. Mahallemizin adı Cinci Meydanı. Düşünebiliyor musun Yahya? Cincilere karşı karıştık biz. Sinirleri gevşemişti. Bir müddet daha karşılıklı güldüler. Yahya'nın sorusuyla yeniden ciddileştiler. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Biliyor musun Yahya? Bir müddet bir şey düşünmeyeceğim. Çünkü yapmak istediğim bir şey yok. Karımın istediği semte, karımın istediği gibi sakin bir hayat yaşayacağım. İşi de devretmişsin. Evet, belki artık kıskançlık etmez. Tam onun istediği gibi bir koca olacağım. Seyit, çocukluk etme. Kendini mahvedeceksin. Çocukluk etmiyorum Yahya. Çocukluk etmiyorum. Sadece inat ediyorum. Mürvetle mi inatlaşıyorsun? O daha küçücük çocuk. Hayır, mürvetle değil. Aslında hayatla inatlaşıyorum. Hayat benim mücadelemi kabullenene kadar inatlaşacağım onunla. Yahya üzüntüyle çok sevdiği genç dostunun yüzüne baktı. Onun kırgınlığını, hüzünlerini çok iyi hissedebiliyordu. Elini uzatıp onun omuzuna arkadaşça dokundu. Anlıyorum Seyit, seni çok iyi anlıyorum. Sonra çekinerek devam etti. Ama sen ne zaman bir yardım istersen. Seyit başını kaldırıp teyze oğlunun gözlerine minnetle baktı. Onunla karşılıklı konuşabilmesi en büyük yardımdı. Kimseden, en yakınından bile başka bir türlü yardım istemek zaten aklının ucundan geçmezdi. Gülümseyerek baktı. Onu biliyorum Yahya, sağ ol.